Ayrım 29, sayfa 378. Gösterdiği yöne bakınca 50 metre kadar uzakta dolunayın ışığıyla aydınlanan gölün üzerinde seyrek aralıklarla oturarak genişçe bir daire oluşturan 7 adam gördüm. Başlarında sikkeleri, sırtlarında siyah hırkalarıyla dizlerinin üzerine çökmüşlerdi. Dudaklarımın kuruduğunu, avuçlarımın terlediğini hissettim. Midem burulmaya, ayaklarım titremeye başlamıştı. Zihnimde ardı ardına uyanan düşüncelerin, varsayımların ağırlığını daha fazla kaldıramadım. "Bir dakika," diye yalvardım. "Bir dakika durur musunuz?" "Ne oldu? Yoruldun mu yoksa?" "Yok, yorulmadım da." Boğazıma doğru bir şeylerin yükseldiğini hissettim. "Biraz dursak iyi olacak." "Ama onlar bizi beklemezler," dedi içten bir tavırla. "Semaya kalkmadan orada olmalıyız." "Neden orada olmalıyız?" Siyah gözleri sanki bir açıklama yapacakmış gibi süzdü beni. "Senin görmen lazım. Benim sözlerim bu meydanda hükümsüzdür." Nefesimi toplayarak yeniden yürümeye başlayan Şems'in adımlarına ayak uydurdum. Küçük bir engebeyi aşıp göle yaklaşınca renkler değişti. O aşina olduğum buz mavisi aydınlık her yana hakim oldu. Sanki dolunay göle düşmüş de katılaşmış tuz tabakasını aşağıdan aydınlatmaya başlamıştı. Ama ışıklanan meydan 7 semazenin oluşturduğu daire büyüklüğünde olduğundan gecenin karanlığında göl sanki küçülmüş de sadece bu çember kadar kalmış gibi görünüyordu. Çemberin kıyısına gelince durduk. 7 insanın oluşturduğu daireyi oradan izlemeye başladık. Tam karşımda oturan semazenin yüzüne baktım ve hayretler içinde kaldım. Bu Şems'ti. Yanındakine çevirdim bakışlarımı. Evet, o da Şems'ti. 7 semazenin 7'si de rüyalarımın kabusu olan dervişin görünümündeydi. Bir açıklama yapmasını umarak beni buraya getiren Şems'e döndüğümde siyah giysili dervişin içtenlikle bakan gözleriyle karşılaştım. "Hiç şaşırma," dedi yatıştıran bir sesle. "Hepimiz aynı sebebin neticesiyiz. Hepimiz aynı ışığın zerrecikleri. Hepimiz aynı Tanrı'nın nefesinden var olduk. Suret nedir ki?" Bakışlarını yeniden kendi suretindeki 7 semazene çevirdi. Aynı anda ney sesi, yağı tükenen bir kandil gibi ağır ağır söndü. Müzik kesilince 7 semazen aynı anda derin bir ah çekerek ellerini usulca yere vurup aynı anda doğruldular. Sadece biri, şu tam karşımda oturanı kalkamadı. Denedi ama doğrulamadı. Olduğu yere çökerek boynunu büküp dizlerinin üzerinde öylece kaldı. Öteki semazenler siyah hırkalarını çıkartarak beyaz tenurelerini ay ışığında dalgalandırdılar. Müzik yeniden başladı. Sadece ney sesi değil, vurmalı bir çalgının derinden gelen ritmi de duyuluyordu. Bakışlarım yerinden doğrulamayan semazene dikildi yeniden. Nefesim kesilecek gibi oldu. Semazenleri ilk gördüğümde aklıma gelen varsayım gerçeğe dönüşmüştü. Evet, semaya kalkamayan derviş, yıllar önce bizi terk edip giden babamdı. Öldük mü, kaldık mı diye sormayan, yıllardır bizi merak etmeyen babam. Düşmemek için yanımda dikilen Şems'in ince bedenine tutundum. Gözlerim hala babamdaydı. Hiç değişmemişti. Tıpkı bizi bırakıp gittiği günkü gibiydi. Sanki hiç zaman geçmemiş, sanki hiç yaşlanmamıştı. Sikkesinin örttüğü saçlarını göremiyordum ama dar alnında uyumlu iki çizgi gibi duran kaşlarının altında üzüm karası iri gözler, kemerli sivri bir burun ve çenesini sarmalayan bakıra çalan kırçıl sakallar aynıydı. Ve ince uzun yüzünden hiç eksik olmayan annemin çok sevdiği o müzmin keder. "Onu bulmak istiyordun, işte buldun," diyen Şems'in sözleriyle koptu bakışlarım babamdan. Söylediklerinin doğruluğundan emin olan bir adamın kararlılığı vardı sesinde. Nemli gözlerimi ona çevirdim. "Artık inkar zamanı değil Kimya Hanım. Konya'ya geldiğinden beri aklında bu vardı. Sen babanı düşünüyordun. Şu yangın meselesi bile bahaneydi. Sen bu şehre onu bulmak için geldin. Ve işte buldun." O kadar şaşkın, o kadar sevinçli, o kadar heyecanlıydım ki artık ona karşı koyamadım. "Evet," dedim boyun eğerek. "Doğru, babama ne olduğunu çok merak ediyordum." Minnetle sürdürdüm sözlerimi. siz de bana yardım ettiniz. Ne dost ne düşman soğuk bir tavırla baktı. Sana değil, babana, Poyraz Efendi'ye yardım için buradayım. Neden hala kalbimi kırıyordu bu adam? Neden hala bu hoyrat tavrını sürdürüyordu? Yoksa yine bir tür oyun mu oynuyordu benimle? Aklımı karıştırmaya mı çalışıyordu? Emin olmak istedim. Babamın niye yardıma ihtiyacı olsun ki? O da sizin gibi bir tanrı eri. Şüphesiz ki öyledir, dedi, bildiği bir gerçeği duymuş gibi. Ama savaşların en büyüğü kendi nefsimizle olandır buyurulmuştur. Tam ışığa eriştiğimizi düşündüğümüz anda bakarsın gönlümüzde bir ağırlık peydah olur. Bizi yolumuzdan alıkoyar. Nilüfer çiçeklerinden bir pranga sarılır ayaklarımıza, yürümemize engel olur. Oysa bizim yolculuğumuzda esas olan hafifliktir. Gönlümüz o ilahi aşktan başka yükü taşıyamaz. Ruhumuza pranga olacak her türlü bağı çözüp atmak gerekir. Derviş odur ki bedenden soyunsun, candan sıyrılsın, duygudan kurtulsun. Lakin bu iş kolay değildir. Derviş düşe kalka yürür. Gün gelir turna olur, gökyüzünde kolayca uçar. Gün gelir yalçın dağların arasında yolunu kaybeder. Gün gelir güçlü nehirler gibi gürül gürül akar. Gün gelir susuz çöllerde sürünür. İşte senin baban şimdi susuz çöllerdedir. Dipsiz kuyularda çıkış aramakta, dalgasız denizlerde rüzgar beklemektedir. Onun vicdanında bir leke vardır. Kalbinde bir düğüm. İşte o düğüm sensin. Bedeninden soyunduğu, canından sıyrıldığı halde sana olan duyguları onu aşağı çekmekte, semaya çıkmasına engel olmakta. Yüzüğün kanamasıyla ilgili hikayeyi hatırladım. Semaya çıkamadığı için yüreği düğümlenerek taşa dönüşen dervişin hikayesini. Bana verdiğiniz yüzük de o nedenle kanıyor değil mi? Yanıt vermeyince aklımdaki başka bir soruyu dile getirdim. Ama kızına bağlı biri ölmeden önce ölmüş sayılabilir mi? Böyle bir kişi insan-ı kamil makamına erişebilir mi? Erişemediği için semaya kalkamıyor. Sen de o sebepten buradasın ya. Döndüm. Yıllardır görmediğim babama bir daha baktım. Öyle mutsuzdu ki ne beni ne Şems'i fark edecek haldeydi. Sanki gözleri kendi içine çevrilmiş, kalbinin katılaşarak bir taşa dönüşmesini büyük bir çaresizlikle izliyordu. Lakin bizim yolumuzda zorlama yoktur diye sözlerini sürdürdü Şems. Biz meseleyi anlaman için gayret ettik. Yaşanmışları gösterdik. Kendimizi sana anlatmak için çabaladık. Artık her şey senin meşrebine kalmış. Poyraz Efendi'nin kalbi kızına duyduğu sevgiyle bağlanmış. Bu düğümü çözmek senin elinde. Ya bu düğümü çözersin yahut gider kendi hayatını yaşarsın. Bunları söylerken Şems'in yüzünde en küçük bir duygu ifadesi bile belirmemişti. Sanki beni etkilemekten çekiniyor, kendi kararımı kendimin vermesini istiyordu. Uzanıp sağ elimi tuttu. Sol avucunun içine yatırdı. Elimi açtı, içine kim bilir nerede bıraktığım kahverengi taşlı gümüş yüzüğü koydu. Eğer düğümü çözmek istersen bu yüzüğü de sahibine vermelisin. Yüzüğü avucumda sıkarak sema meydanına baktım. Ayin sürüyordu. Semazenler birbirlerini selamlamaya başlamışlardı. Zaman hızla akıyordu. Kararsız kalmak gibi bir seçeneğim yoktu. Heyecanımı bastırarak sema meydanına yürüdüm. Ayağım çemberin içine girer girmez müzik aniden kesildi. Ayaktaki semazenler oldukları yerde dona kaldılar. Sadece babamla ben hareket edebiliyorduk. Müziğin kesildiğini fark eden babam neler olup bittiğini anlamak için yanındaki semazene baktı. Yoldaşının öylece donup kaldığını anlayınca başını çevirdi ve beni gördü. Tanıyacağını sanmıyordum çünkü yıllar önce terk ettiği küçük kıza artık hiç benzemiyordum. Ama gözlerini benden alamayan babamın yüzü heyecanla çarpılmıştı. Titreyen ellerini uzatarak "Kimya!" diye güçlükle mırıldandı. "Kimya, küçük kızım." Küçük kız mı? Kendime baktım. Evet, değişmiştim. Artık genç bir kadın değil, babamın bizi terk ettiği günlerdeki gibi küçük bir çocuğa dönüşmüştüm. Üstümdeki lacivert çizgili ekose etek, kırmızı papuçlarım bile o günlerden kalmaydı. İçimden koşup babama sarılmak geliyordu ama bir şey bana engel oluyor, bunu yapamıyordum. Ağır adımlarla yaklaştım. Babamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir yandan da ellerini gökyüzüne açmış, mırıldanıyordu. Beni gönderdiği için Tanrı'ya dua ettiğini sandım. Ama hayır, dua etmiyor, yalvarıyordu. Yıllar sonra kendisini bulan oğluyla karşılaşınca ya benim ya onun canını al diyen dervişi hatırladım bir kez daha. Yoksa babam da aynı istekte mi bulunuyordu Tanrı'dan? Büyük bir hayal kırıklığına kapıldım, derin bir mutsuzluğa. Neden merak etmiştim ki ben bu adamı? Bizi terk edip gitmişti işte, şimdi de aynı şeyi yapıyordu. Böyle düşünmeme rağmen yine de ne söylediğini duymak için dikkatimi ona vermekten kendimi alamadım. Allah'ım, lütfen onu bağışla, diyordu içten bir sesle. Eğer birinin canını alacaksan lütfen benimkini al. Ben seni gerektiği gibi sevemedim. Bu kimyanın suçu değil. İçimi derin bir sevinç dalgası kapladı. Hayır, babam beni unutmamıştı. O derviş gibi olmamıştı. Bana duyduğu sevgiden kurtulamıyordu. Şems'in söylediği gibi babamın Tanrı'ya ulaşmasını önleyen bendim. Ne yaparsa yapsın küçük kızından vazgeçemiyordu. Beni bırakıp gitmesine rağmen o terk edişin acısını hiçbir zaman yüreğinden söküp atamamıştı. Bu acı kolunu kanadını kırmış, elini ayağını zincirlemiş, kalbini düğümlemiş, semaya çıkamaz olmuştu. Önünde durdum. Tanrı'ya açılan ellerini tuttum. Üşümüştüler, kararsızdılar, güçsüzdüler. Islak gözlerini yüzüme çevirdi. Ona gülümsemek istedim, yapamadım. Onu yatıştıracak sözler söylemek istedim, yapamadım. Boğazımdan yukarı doğru yükselen hıçkırığı durdurmak istedim, yapamadım. Ona sarılarak ağlamaya başladım. Sımsıkı kucakladı beni. Zayıf bedeninden yayılan ıtır kokusunu içime çektim. Doya doya, hıçkıra hıçkıra, terk edilmiş bir çocuk nasıl hiç utanmadan, çekinmeden, içinden geldiği gibi ağlarsa, dakikalarca işte öylece ağladım. O da ağlıyordu ama benim gibi değil. Sessizce, ağladığı için utanarak, için için döküyordu gözyaşlarını. Ağlamak iyi geldi. Gözyaşlarının yüreği yatıştıran bir sihri olmalıydı. Ağladıkça açıldım, ağladıkça rahatladım, ağladıkça yapmam gerekeni hatırladım. Usulca çözüldüm babamın bedeninden. Yeniden ellerini tuttum. Kalk baba, dedim sonunda gülümsemeye başararak. Kalk. Umutsuzca başını salladı. Yapamam kızım, dedi ezik bir sesle. Bu çemberin dışına çıkamam, seninle gelemem. Benimle gelmen için değil, dedim ıslak sakallarını elimle kurulayarak. Sema için kalk. Sanki gölün dibindeki ayın bütün ışığı ona vurmuş gibi aydınlandı yüzü. Ama tuhaftır, bana değil bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Beni bağışladın mı, diye sordu kuşkuyla. Artık bitti mi? Ona benden başka kimsenin yanıt vermeyeceğini biliyordum. Seni bağışladım. Sesimin titreyişine engel olamasam da söyledim bunu. Elimle avucunu açtım, kahverengi taşlı gümüş yüzüğü parmağına taktım. Senin olanı sana getirdim. Düğüm çözüldü, bütün bağlarından kurtuldun. Artık semaya çıkabilirsin. Şaşkınlıkla baktı yüzüme. Sonra gözlerini yüzüğe çevirdi. O yüzüğe bakarken sessizce çekildim önünden. Saygılı adımlarla yürüdüm, çıktım sema çemberinden. Çemberden çıkar çıkmaz yeniden başladı müzik. Semazenler kaldıkları yerden birbirlerini selamlarken, babam bir tüy gibi hafifçe doğruldu çöktüğü yerden. Sevincini belli etmekten çekinerek katıldı yoldaşlarına. Kendi boyundaki bir semazenin karşısında durdu. Usulca selamını verdi. Selamı alan semazen başını kaldırınca, babamın suretini onun yüzünde gördüm. Öteki beş semazene de baktım. Evet, hepsinin yüzünde babam vardı. Gülümseyerek yanımda dikilen Şems'e döndüm. Ama siyah giysili, sürmeli gözlü derviş çoktan gitmişti. Onun yerinde mavi gözleri ay ışığında neşeyle parıldayan çocukluk arkadaşım Sani duruyordu. 45. Rüzgarla gelen babam yine rüzgarla gitmişti. Biri elime dokunuyordu. Merakla açtım gözlerimi. Beyaz ışıklarla aydınlanan o sevimsiz hastane odasındaydım yine. Ne sema meydanına dönüşen tuz gölü vardı, ne mutluluk içinde semaya başlayan babam, ne de Sani. Demek rüya sona ermişti. Yatağımın kenarındaki iskemlede bütün gerçekliğiyle Menan oturuyordu. Uyandığımı fark etmedi bile. Elimin üzerindeki serum hortumuyla uğraşıyordu. ''Merhaba Menan Bey'' diye seslendim rüyanın etkisinden kurtulmaya çalışarak. ''Ne yapıyorsunuz orada?'' Suçüstü yakalanmış gibi sıçradı iskemlenin üzerinde. ''Şey, serum şişesi bitmiş, iğnesini çıkarıyordum. Doktor tembihlemişti de.'' Takdir dolu bir ifadeyle söylendim. ''Demek sonunda hasta bakıcım da oldunuz.'' Mahcup olmuştu, bakışlarını kaçırdı. ''Kimse olmayınca yanınızda kalsam iyi olur.'' dedim. ''Teşekkür ederim.'' dedim koluna usulca dokunarak. ''Siz iyi bir insansınız Menan Bey.'' ''Yok, estağfurullah.'' İyice utanmıştı. ''Siz bizim misafirimizsiniz. Yani bize emanetsiniz. Ama iyi koruyamadık sizi. Ölümden dönmüşsünüz.'' Ciddileşerek sordu. ''Nasıl oldu bu iş Miss Karen?'' Olay daha yeni olmasına rağmen sanki üzerinden günler geçmiş gibi sakin bir tavırla anlatmaya başladım. ''Sanırım Ziya ile Cavit beni kaçırmaya kalkıştılar. Emin değilim. Belki de sadece korkutmak istiyorlardı. Arabayı Cavit kullanıyordu. Çok hızlıydı, yollarda ıslaktı.'' Öfkeyle kendi tahminini yürüttü. ''Tabii kontrolü kaybetti. Frene basınca da...'' Gördüklerimi anlatmayı denemedim çünkü gördüğüm, duyduğum hiçbir şeyin gerçekliğinden emin değildim. Başımı usulca sallayarak onun sözlerini tamamladım. ''Takla atmaya başladık. Sonrasını öğrenmişsinizdir zaten.'' ''Öğrendim, öğrendim.'' diye ineledi dalgın bir tavırla. ''Allah rahmet eylesin. İkisi de öldü gitti ama işi sizi kaçırmaya kadar vardırdıklarına göre yangını da bunlar çıkarmıştır.'' ''Sanırım öyle. Fakat hala kanıtlayamıyoruz bunu. Galiba şirketimiz sonunda İkonyon Turizme tazminatı ödemek zorunda kalacak.'' Umursamazcasına omuzlarını silkti. ''Kime ödeyeceğiz ki? Ziya Bey öldü. Ortağı filan da yok.'' ''Karısı, çocukları?'' ''Ziya Bey bir kez evlendi, 2 yıl sonra da boşandı. Çocuğu filan da yok. Borçlu bankalar alır artık parayı.'' ''Ödeyeceğimiz para bankaların alacağından daha fazla. Üstelik Yakut Otel'in arsası, eski Konya evleri de var.'' Çocukça bir gülümseme yayıldı dudaklarına. ''Hepsi İzzet Efendi'ye kalacak desenize.'' Şimdi aklına gelmiş gibi sevinçle sürdürdü sözlerini. ''O da Mevlana Müzesi'ne bağışlar kalan parayı. Çok da ihtiyacı var türbenin.'' İyi bir sonuçtu. Simon duymasın ama şirketin tazminat ödeyecek olmasından ilk kez memnun oluyordum. Ya yaşlı adam? O da mutlu olacak mıydı bu sonuçtan? Araları iyi olmasa da oğlunu yitirmişti. ''İzzet Efendi olayı öğrendi mi?'' diye sordum merakla. ''Ziya Bey'in öldüğünü biliyor mu?'' Mena'nın canı sıkıldı. ''Hiç sormayın Miss Karen. Olayı öğrendiğinde birlikteydik. Evin müzeye bağışlanmasını konuşmak için avukata gitmiştik. Haberi duyar duymaz olduğu yere yığıldı kaldı zavallı adamcağız. Ölecek diye korktum. Doktora zor yetiştirdik. Hastanede kendine geldi fakat hali perişan. Nasıl atlatacak bunu bilmem. Anlaşamıyorlardı filan ama Ziya onun tek oğluydu.'' Daha sürdürecekti ki çalmaya başlayan telefonun sesi konuşmasını böldü. Bu benim cep telefonumdu. Israrla ardı ardına çalıyordu. Etrafa bakındım, telefonumu göremedim. Ses yakınlardan bir yerlerden geliyordu. Bakışlarım yatağın 1 metre kadar solundaki ahşap dolaba kaydı. Menan da telefonun orada olduğunu anlamıştı. Dolaba yöneldi. Kapağını açarken ''Çantamda olmalı.'' diye söylendim. ''Çantam oradaysa içine bakın.'' İçine bakmadı. Dolaptan çıkardığı çantayı doğrudan bana uzattı. Çantanın içine bakmanın kabalık olacağını düşünmüştü herhalde. ''Teşekkür ederim.'' Çantamı alıp hala deli gibi çalmakta olan telefonu çıkardım. Ekranda annemin ismi vardı. ''Annem arıyor.'' dedim paniğe kapılarak. ''Kazayı öğrendi mi?'' Sanki kendisi neden olmuş gibi ezik bir ifade belirmişti yüzünde. ''Bilmiyorum Miss Karen. Annenizle ben konuşmadım. Hastanedekiler söylediyse.'' Galiba öyle olmuştu. Annemin bu kadar inatla çaldırması hayra alamet değildi. Telefonu açmadan önce derin bir nefes aldım. Menan sıkıntılı bir yüze bana bakıyordu. ''Miss Karen, izin verirseniz ben çıkayım.'' ''Tamam Menan Bey, yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Siz de evinize gidin artık. Bundan sonrasını ben hallederim. Yeşil gözleri kararsızca yüzümde kaldı. Hiç öyle bakmayın diye ısrar ettim. Bir şeye ihtiyacım olursa söz, hemen sizi arayacağım. Hala karşımda dikilecekti ki, hadi ama diye dostça çıkıştım. Bakın, siz burada olduğunuz için telefonu bile açamıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayacaksınız ama. Arayacağım, hadi iyi geceler. Menan odadan çıkarken açtım telefonu. Alo dedim sesime yapay bir sakinlik vererek. Alo anneciğim. Ah Karen dedi üzüntülü bir sesle. Neyse ki sonunda açtın. Eyvah, galiba annem gerçekten de öğrenmişti başıma gelenleri. Olayda iki kişinin öldüğünü de duyunca kim bilir nasıl paniklemişti zavallı. Karen diye ineledi. Güçlükle konuşuyordu. Karen, sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmeyeceksin. Hayır, konu ben değildim. Başka bir şey vardı. Telaşla sordum. Anne ne oldu? Kötü bir şey mi var? Lütfen sakin ol Karen, dedi üzüntüsünü gizlemeye çalışarak. Lütfen metin olmaya çalış. Anne, beni korkutuyorsun. Az önce bir telefon geldi. Pakistan'dan. Şahnesim aradı. Babanla ilgili bir haber verdi. Baban, sesi titriyordu. Baban ölmüş kızım. Kendini daha fazla tutamayarak ağlamaya başladı. Elimde telefon, öylece kala kaldım. Babamın sema ederken gülümseyen yüzü belirdi gözlerimin önünde. Belki de bu yüzden hiçbir şaşkınlık duymuyordum. Evet, üzülüyordum tabii ama derin bir keder yoktu içimde. Babamın mutlu olduğunu düşünüyordum. İstediği gibi yaşadığını, istediği gibi öldüğünü. Böyle düşünmeme yol açan sadece bir rüya olsa bile buna inanıyordum. Daha doğrusu inanmak istiyordum. Üstelik babamın semaya çıkarak özgürlüğüne kavuştuktan sonra ölüm haberini alıyor olmam rüyama inancımı artırıyordu. İnanınca da üzülmek için neden kalmıyordu. Çünkü rüyamdaki babam huzurluydu. Annem biraz sakinleşince, "Nasıl olmuş?" diye sordum. Pakistan'da Amerikalı askerler bir köyü bombalamışlar. Kuzey Veziristan'da bir yeri. Baban ile Şahnesim'in yaşadıkları dergah da yıkılmış. 7 kişi ölmüş, insanlar yaralanmış, Poyraz da yaralıların arasındaymış. 1 ay kadar hastanede kalmış. 1 ay kadar mı? Yüreğimi öfke kaplar gibi oldu. Şahnesim neden aramamış bizi? Baban izin vermemiş, üzülmemizi istemiyormuş. Durumu oldukça kötüymüş. 1 ay boyunca acılar içinde kıvranmış. Ölmek istiyormuş ama ölemiyormuş bir türlü. Sonunda bugün yaşama gözlerini yummuş. Bir rüzgar çıktı diye anlatıyor Şahnesim. Kuzeyden esen bir rüzgar. Poyraz yatağında rüzgarın sesini duyunca sevinmiş. Beni getirenler geri götürecek diye mırıldanmış. Sonra gözlerini kapamış, rüzgarın giderek artan sesini dinlemeye koyulmuş. Son nefesini verirken gülümsüyordu diyor Şahnesim. Bu da bir teselli anneciğim dedim onu yatıştırmak için. Herkes mutlu ölemiyor. Ama çok acı çekmiş Karen. Öyle ama son nefesine kadar da bizi üzmemeye çalışmış. Öyle olmuştur değil mi? Diye sordu evet dememi bekleyerek. Bizi üzmemek için yaralandığını duyurmak istememiştir. Babamın bizi umursamamış olabileceği seçeneğine inanmak istemiyordu. Tabii öyle olmuştur. Bizi üzmemek, telaşlandırmamak için haber verdirmemiştir. Kendi yolculuğunu kendisi tamamlamak istemiştir. Kimseye yük olmak istemezdi. Sesi titremeye başlamıştı. Yeniden ağlayacak, kendini harap edecekti. Dikkatini başka yöne çekmek için sordum. Peki cenaze ne olacak? Töreni nerede yapacağız? Tören istememiş kızım. Mezarının yerini kimseye söylememesi için söz verdirmiş Şahnesim'e. Bilmiyorum. Sen ne dersin? Yoksa Pakistan'a gidip onu almalı mıyız? Bu babama saygısızlık olurdu. Hayır anne, onun isteklerini kabul etmeliyiz. Haklısın. Baban bedenin önemli olmadığını söylerdi. Onun için önemli olan ruhtu. Sesi sakinleşmeye başlamıştı. Onun ruhu hep yanımızda olacak anne. Kederle örselenmiş bir metanetle mırıldandı. Ruhunu bilmem ama anıları hep bizimle olacak. Telefonu kapattıktan sonra arkama yaslanarak düşünmeye başladım. Kimdi benim babam? Nasıl bir insandı? Gerçekten tanrı mı olmak istiyordu? Kaderi onu bu yola sürüklediği için mi bu yaşam biçimini seçmişti? annem ile beni yeterince sevmemiş miydi? Yoksa rüyamda gördüğüm gibi inancıyla ailesi arasında mı kalmıştı? Bu sorulara annem, ben, Şahnesim, hatta İzzet Efendi oldukça farklı yanıtlar verebilirdik. Ama kesin olan bir şey vardı ki rüzgarla gelen babam yine rüzgarla gitmişti. 46. Çünkü her çocuk bir umuttu. Uçağın inişe geçmesine sadece yarım saat kalmıştı. Hava açıktı. Ufukta batmakta olan kıpkırmızı bir güneş, aşağıda incelmiş bir bulut kümesinin binlerce metre altında koyu kahverengi bir toprak parçası uzanıyordu. İrkilerek sıyrıldım dalgınlığımda. Bu hangi uçaktı? Yanımdaki kadına baktım. Hayır, artık benimle ilgilenmiyordu. Gözlerini yukarıdaki elektronik tabelaya dikmiş, yere ne zaman ineceğimizi öğrenmeye çalışıyordu. Merakla arkaya döndüm. Arkadaki iki koltuk boştu. Ön tarafa baktım. Genç bir kızla erkek arkadaşı oturuyordu. Kızın açık kumral saçları erkeğin siyah saçlarıyla birbirine karışmıştı. Sanki anlayabilirmişim gibi telaşla başımı cama yaslayarak uçağın küçük penceresinden aşağıdaki toprak parçasına baktım yeniden. Neresiydi burası? Anadolu mu yoksa doğduğum ada mı? Nereye inecekti bu uçak? Güneşler şehri Konya'ya mı? Sisler şehri Londra'ya mı? Bilmiyordum. Sorsam hostes hemen söylerdi ama bilmek istemiyordum. Neydi o yaşadıklarım? İç içe geçmiş sanrılar, karabasanlardan oluşan kocaman bir rüya mı yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Madde neydi? Mana neredeydi? Yaşam nerede başlıyordu? Hayal nerede bitiyordu? Artık kestiremiyordum. Şems gerçekten de görünmüş müydü bana? Babamla buluşmuş muyduk? Onu bağışlamış mıydım? O artık semaya çıkabiliyor muydu? O ölmüş müydü? Hiçbir şeyden emin değildim. Ama bu rahatsız etmiyordu beni. Çünkü derin bir huzur vardı içimde. Büyük bir mutluluk. Bilmemenin mutluluğu, anlamadan kabul etmenin huzuru, düşünmeden hissedebilmenin doygunluğu. Bilmek her zaman güzel değildi. Anlamak sevinç vermiyordu her zaman. Çözmek aklı doyursa bile ruha iyi gelmiyordu. Ellerimle karnıma dokundum. Henüz kendini belli etmekten çok uzak olan bebeğimi hissetmeye çalıştım. Hissedemedim ama hissedemesem de oradaydı. Zaten bu hikayede gerçekliğinden emin olduğum tek şey oydu. Kalbimin her atışında, her soluk alışımda, gözlerimi her açıp kapayışımda, karnımda an be an büyümekte olan bu bebek. O gerçekti, sahiciydi, vardı. Üstelik bütün sanrılardan, bütün kabuslardan, bütün sırlardan daha gizemliydi. Daha heyecan vericiydi, daha güzeldi. Ve ben kararımı vermiştim. Onu doğuracaktım. Kabuslarımın kara cübbeli dervişi ne derse desin, bu konuda annem haklıydı. Tanrı olmak diye bir şey varsa işte buydu. Bir insanı dünyaya getirmek, birine can vermek, yaşamın sürekliliğine katkıda bulunmak. Çünkü her çocuk bir umuttu. Ve yaşam ne kadar acımasız, insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onları kendilerinden başka kurtaracak kimse yoktu.